Bölüm 19. O gecenin geri kalanı boyunca Athena'nın sözlerini tekrar tekrar aklımdan geçirerek gezindim. Oğlum büyüyüp Athena'nın korktuğu, onu derinden etkileyen bir şey yapacaktı ama ne? Benim de üzüleceğim bir şey olduğunu söylemişti. Bu sözleri düşüne düşüne gezindim durdum ama hiçbir cevap bulamadım. Sonunda kendimi konuyu bir tarafa bırakmaya zorladım. Moryaların bilmecelerinin peşinde koşmakla elde edecek bir şey yoktu. Mesele şuydu, Athena durmadan gelecekti. Neler yapabileceğimi bilmediğini söyleyerek övünmüştüm ama işin aslı bunu ben de bilmiyordum. Onu öldüremezdim, dönüştüremezdim, onu geçemezdik, saklanamazdık. Öreceğim hiçbir yanılsama bizi onun delici bakışlarından gizleyemezdi. O günleri ancak bölük pörçük hatırlıyorum. Adada dört döner, çiçekleri söker, yaprakları öğütür, aralarında bana yardım edecek bir şey bulma umuduyla bütün tüyleri, bütün taşları ve kökleri araştırırken dikkatimi toplamaktan dişlerim kenetleniyordu. Topraklarım evde öbek öbek yığılmış, mutfağın havası tozlar yüzünden zerreciklere bürünmüştü. Nereye gitsem Athena'nın cildinin demir alazı kokusunu alıyordum. Bana işkence mi ediyordu yoksa paniğim kokuyu hayal etmeme mi yol açıyordu anlayamıyordum ama bu yüzden üvendireyle dürtülmüş gibi ilerliyordum. Çaresizlik içinde amcalarımın alaşağı edilen Olimposlulara dair anlattıkları bütün hikayeleri hatırlamaya çalıştım. Hangi mevsimdi, günün hangi saatiydi bilmiyordum. Önümde durmaksızın çalışan ellerimi, lekeli bıçaklarımı masanın üstünde ezilip macuna dönmüş otları, tekrar tekrar kaynattığım mali otunu görüyordum yalnızca. Duvarlar artık taş gibi görünmüyordu. Kumaş gibi yumuşaktılar, içeri doğru bel veriyorlardı. Telegonus yeniden uyuyana dek bekledim çünkü o benimle mücadele ederken dikkatimi gerektiği gibi toplayamazdım. O gece iki büyü yaptım. Biri kan damlası ve Mali'yi taşıyordu. Diğerinde adanın kayalıklarından tuz düzlüklerine dek her yerinden parçacıklar vardı. Çıldırmış gibi çalıştım. Güneş yükseldiğinde önümde ağzı tıpalı iki şişe duruyordu. Göğsüm bitkinlikle inip kalkıyordu. Ama bekleyemezdim. Ayaklarımı taşa yerleştirdim. Athena çocuğumu öldürecek. Ben de onu savunuyorum, diye bağırdım. Kirke'nin, Aiye'nin cadısının gücüne şahitlik edin. Kan iksirini taşa döktüm. Suya dökülmüş eriyik bronz gibi tısladı. Havada bembeyaz bir duman kabardı. Yükseldi, yayıldı. İkinci büyüyü onun altına serdim. Adanın içine her kuşa, her hayvana, her kum zerresine, her toprağa ve taşa ve her su damlasını örmüş bir ev sundu bu. Hepsini ve karınlarındaki bütün nesilleri Telegonus'un adıyla işaretledim. Güneşin altında durup bir cevap bekledim. Cızır cızır bir yıldırım. Athena'nın mızrağının kalbimi kayaya mıhlamasını, biraz nefes nefese kaldığımı duyuyordum. Büyülerin ağırlığı boynumu boyunduruk gibi aşağı çekiyordu. Onun için ne olursa yapacağımı söylemiştim. Şimdi bunu kanıtlayacak ve gökyüzünü yukarıda tutacaktım. Ne aptaldım. Benim korkumla, onun bağlı kalmasıyla geçen bütün o günler ödenmesi gereken bir borç gibiydi. Oğlum oturmayı, hatta bir an için durmayı bile reddederek adada son sürat koşturuyordu. Athena'nın önü kesilmişti ama adanın sıradan tehlikeleri yerli yerindeydi. Taşlar ve kayalıklar, ellerinden güç bile aldığım sokan yaratıklar. Ona ne zaman uzansam hızla, asice bir uçuruma doğru koşardı. Dünyaya öfkeli görünüyordu. Yeterince uzağa atamadığı taşa, yeterince hızlı koşamayan bacaklarına, ağaçlara aslanların yaptığı gibi tek bir sıçrayışla tırmanmak istiyor. Yapamayınca ağaç gövdelerini yumruklarıyla dövüyordu. Onu kollarımın arasına almaya, sabırlı ol, gücün zamanla gelecek demeye çalışırdım. Ama haykırarak kendini geriye atar ve hiçbir şeye teselli olmazdı. En kötüsü, o iki büyüyü yeniden biçimlendirmek zorunda olduğum günlerdi. Onu yanımda istediğim zaman benden kaçıyordu ama işimin başına oturduğum anda dikkatimi çekmek için ağlayarak topuklarıyla yeri döverdi. Kurtları ona göz kulak olma işine koştu ama Telegonus onlar için büyük lokmaydı. Bahçeye kaçtılar. Paniğimin yükseldiğini hissederdim. O günlerde ne olduğumu bilmiyorum. Güvenilmez, tutarsız, kötü yapılmış bir yay. İnsiyanı içimdeki her kusuru çırılçıplak ortaya çıkarıyordu. Her bencilliği, her zayıflığı. Bir gün büyülerin yapılma vakti gelmişken kocaman cam bir kaseyi aldı ve çıplak ayaklarının üstünde tuzla buz etti. Onu kapıp kaldırmak, süpürüp silmek için koştum ama en sevgili arkadaşını elinden almışım gibi hırpaladı beni. Öfkeliydim. Alev alev yanıyordum. Kendi kendime oğlumun üstünde büyü kullanmayacağıma dair yemin etmiştim hep. Aites'in yapacağı türden bir şey gibiydi bu. Kendi irademi onunkine zorla kabul ettirmekti. Ama o anda gelinceyi, uyku ilaçlarını, geri kalan her şeyi kaptım Zırdayana kadar demlendirdim. Odaya gittim. Pencerelerden kopardığı kepenk parçalarını tekmeliyordum. "Gel," dedim. "İç şunu." İçti ve parçalama işine döndü. Umurumda değildi artık. Seyretmek neredeyse zevkliydi. Dersini alacaktı. Annesinin ne olduğunu anlayacaktı. Efsun'u okudum. Devrilen bir taş gibi düştü. Kafası yere öyle bir kütlemeyle çarptı ki nefesim kesildi. Yanına koştum. Uyumak gibi olacağını, gözlerinin yavaşça kapanacağını düşünmüştüm. Boş gözlerinin arkasında şaşkınlığını ve dehşetini hissedebiliyordum. Korkuyla bağırdım. Büyü bozuldu. Vücudu gevşedi. Sonra oğlan köşeye kıstırılmış vahşi bir hayvan gibi çılgın ifadeli gözlerle arkasına baka baka teker tokmak benden kaçtı. Ağladım. Utancım kan gibi sıcaktı. "Özür dilerim," dedim tekrar tekrar. Yanına gitmeme, onu kollarıma almama izin verdi. Kafasını vurduğu yerde belirmiş olan yumruğa yavaşça dokundum. Geçirmek için bir sözcük söyledim. Omzunun üstünden bana bakıp duruyordu. Sanki yanına gitmem, ona büyü yapmam, vurmam için kışkırtıyordu beni. Bilmiyorum. Onun yerine en yüksek rafa uzanıp her zaman istediği kocaman bal çömleğini indirdim. "Al," dedim. "Al." Koşup aldı. Çömleği kırılana dek yerlerde yuvarlandı. "Niye daha huzurlu olamıyorsun? Neden bu kadar zor olması gerekiyor?" diye fısıldadım ona. Babamın salonlarının bir görüntüsü cevap verirmişçesine süzülüp yükseldi. Bomboş toprak zemin, obsidiyenin siyah parıltısı. Tahtada hareket eden oyun taşlarının sesi, yanımda babamın altın bacakları. Sessiz ve kıpırtısız dururdum ama her zaman içimde olan kurt gibi açlığı hatırlıyordum. Babam beni yakıp küle çevirirdi. Ay oğlumun alnında yatıyordu. Suyla liflerin pek temizleyemediği lekeleri gördüm. Niye huzurlu olacaktı? Ben hiçbir zaman olmamıştım. Onu tanıdığım süre içinde babası da olmamıştı. Tek fark onun yakılmaktan korkmamasıydı. Takip eden uzun günlerde bu düşünceye beni dalgalardan kurtaracak bir kürekmiş gibi sarıldı. Gerçekten biraz yardıma dokundu. Telegonus öfkeli ve asi bakışlarla bütün ruhu bana karşı ayaklanmış olarak gözlerini bana diktiğinde bunu düşünüp bir nefes daha alabiliyordum. 1000 yıl yaşamıştım ama o yıllar gözüme Telegonus'un çocukluğu kadar uzun görünmemişti. "Gel," derdim tatlı dille. "Hadi eğlenceli bir şey yapalım. Sana sihir göstereyim. Bu yemişi senin için değiştireyim mi?" Ama yemişi savurduğu gibi yeniden denize kaçardı. Her gece uyuduğunda yatağının tepesinde durup kendi kendime şunu söylerdim. "Yarın daha iyisini yapacağım." Bazen bunun doğru olduğu bile görülüyordu. Bazen gülerek kumsala koşar, Telegonus keyifle kucağımda otururken dalgaları seyrederdik. Ayakları yine tekmeler savurur, elleri kollarımın derisini yine huzursuzca çekiştirirdi. İrade istiyordu. Her saat irade. Aslında büyü gibi bir şeydi ama bu büyüyü kendime yapmam gerekiyordu. Zihni yapraklar büyüttü. Havadan fışkırıyormuş gibi görünen düşüncelerle sözcükler. 6 yaşındaydı. Çatık kaşları açılmıştı. Elini omzuma koyarak "Anne," dedi, "şuradan kesmeyi dene." Taşmaya başladığı küçük bıçağı çıkardı. Kök ona hemen teslim oldu. "Gördün mü?" dedi ciddiyetle. "Ne kolay." Denizi hala seviyordu. Elimden çekerek "Şuna bak, bunun kadar büyüğünü görmemiştim. En parlağı şu, en siyahı da bu. Şu yengeç bir kıskacını kaybetmişti. Şimdi onun yerini almak için öbür kıskacı iyice büyüdü. Akıllıca değil mi anne?" derdi. Bir kez daha "Keşke adada başka biri de olsaydı," dedim kendi kendime. Bu defa derdimi dökmek için değil, onu benimle birlikte bağrına basması için. Gözlerimin ıslak olduğunu gördüğü için yüzünü buruşturdu. "Yengece bir şey olmayacak anne, söyledim ya, kıskacı büyümeye başladı bile. Gel de şuna bir bak, göz gibi benekleri var, sence o beneklerle görebiliyor mudur?" dedi. Geceleri artık masallarımı istemiyor, kendi masallarını uyduruyordu. Vahşiliğinin o masallara gittiğini düşünüyorum çünkü her biri acayip yaratıklarla doluydu. Kesinliğine doğru davranışın yanlışlıktan keskin bir şekilde ayrıldığı, hataların sonuçları olduğu, canavarların yenilgiye uğradığı kolay bir yer olan dünyasına bayılıyordum. Ben öyle bir dünya bilmiyordum ama bana izin verdiği sürece orada yaşardım. O gecelerden biriydi, yazdı. Domuzlar penceremizin altında hafif seslerle eşeleniyordu. 13 yaşındaydı, güldüm. "Sen de babandan daha çok hikaye var," dedim. "Hadi sor," dedi, gülümsedim. "Cevaplayacağım, zamanı geldi." "Kimdi?" "Bu adaya gelen bir prens, 1001 kurnazlığı vardı." "Neye benziyordu?" Odysseus'la ilgili anılarımın tuz tadı taşıyacağını zannetmiştim. Oysa onu yeniden canlandırmak zevkliydi. Koyu renk saçlı, koyu renk gözlü, sakalında kızıllar vardı. Elleri büyük, bacakları kısa ve güçlüydü. Her zaman tahmin ettiğinden daha hızlıydı. "Niye gitti?" "Gittiğinde seni karnımda taşıdığımı bilmiyordu." Memleketinde bir karısı bir de oğlu vardı ama hepsi bu kadarla kalmıyordu. Tanrılarla ölümler arasına sonsuza dek birlikte bir mutlu yaşayamaz. Gitmekle doğru şeyi yaptı. Kaç yaşındaydı? 40'ını çok geçmemişti. O zaman daha 60 yaşında bile değil. Hala yaşıyor mu? Yaşadığına inanıyorum. Çok güçlüydü. Ruhen yani. Hazır kapılar açılmışken Telegonos Odysseus'la ilgili hatırlayabildim. Her şeyi sordu. Soyunu, krallığını, karısını, oğlunu, çocukken nelerle uğraştığını, savaştaki başarılarını. Haklısın derdim. Baban sansar derisi Tolgalı Troyalı casusun gitmesine izin vermiş. Adam güvenle evine dönüp ailesine kavuşmuş. Baban sözlerini daima tutardı. Telegonos ışır ışır gülümserdi. Şerefli bir adam olduğunu biliyordum. Soylu kahramanlıklarının başka hikayelerini de anlatsana. Ben de başka bir yalan uydururdum. Odysseus bu yüzden bana gücenir miydi bilmiyordum. Umurumda da değildi. Oğlumu mutlu etmek için daha kötü, çok daha kötü şeyler de yapardım. O günlerde zaman zaman benim hikayelerimi de soracak olursa Telegonos'a ne anlatacağımı merak ederdim. Aites'i, Pasife'yi, Skyla'yı, domuzları nasıl cilalayacağımı düşünürdüm. Fakat uğraşmama gerek kalmadı. Telegonos hiç sormadı. Sonbahardı. Kış için meyveleri şurupta kaynatıyordum. Ağaçlara istediğim zaman taze çiçekler açtırabilirdim ama bu işi seviyordum. Kabarcıklanan şekerler, şeffaf mücevher renkleri, güzel bir mevsimin kavanozlarımda saklanması. Anne, bir geminin bize ihtiyacı var. Yarı batmış halde kıyının açındalar. Karaya çıkmazlarla batacaklar. Bağırarak evet aldı. Denizcileri ilk görüşü değildi. Adamızın yanından sık sık gemiler geçerdi. Gördün mü, sadece bu seferlik büyüyü kaldırır mısın? Minnettar olacaklardır mutlaka. Sen nereden bileceksin demek istedim. En muhtaç durumdakilerin en nefret ettiği şey minnettarlıktır. Sırf kendilerini yeniden iyi hissetmek için ilk fırsatta saldırırlar. Lütfen, ya babam gibi biri varsa? Baban gibi hiç kimse olamaz. Batacaklar anne, boğulacaklar. Burada durup öylece seyredemeyiz. Bir şey yapmamız lazım. Lütfen anne, ölmelerini seyretme, dayanamam. Bu seferlik, sadece bu defa dedim. Rüzgarla taşınan bağırışmaları duyuyorduk. Kıyı göründü. Gemiyi döndürüp bize doğru yalpaladılar. Nasıl cevap verdiğimi bilmiyorum. Kanım damarlarımda katılaşmıştı. Eskiden yaptığım o buyur etme numarasını hatırlamaya çalışıyordum. İçeri gelin, elbette yardım edeceğim size. Biraz daha şarap ister misiniz? Beklememe rağmen kapı çalınınca irkildim. Açtım, karşımdaydılar. Perişan, aç, her zamanki gibi çaresiz. Kaptan çöreklenmiş bir yılana mı benziyordu? Anlayamadım. Örtüler getiren ani bir mide bulantısı hissettim. Kapıyı suratlarına çarpmak istedim ama iş işten geçmişti artık. Beni görmüşlerdi. Oğlum da duvara yapışmış, her şeyi dinliyordu. Adamların üzerinde büyü kullanmam gerekebileceği konusunda onu uyarmıştım. Başını sallamıştı. Elbette anne, anlıyorum. Ama aslında hiçbir fikri yoktu. Yeniden oluşan kaburgaların çıtırtısını, çerçevesinden ayrılan etin ıslak yırtılışını hiç duymamıştı. Sıralarıma oturdular. Yediler, şarap boğazlarından içeri aktı. Gözüm hala kaptandaydı. Hanımım, adınız, yemeğimiz için kime saygılarımızı sunmalıyız? Helios kızı Tanrıça Kirke'nin ve oğlu Telegonus'un evindesiniz. Geminizin yan yattığını gördük ve burası ölümlülere genellikle kapalı olmasına karşın adamıza gelmenize izin verdik. Burada kaldığınız sürece size elimizden geldiğince yardım etmekte memnunluk duyacağız. Tanrıçam, yüce efendi, kutsal Moiralar bizi buraya getirmiş olmalı, dedi kaptan diz çöktü. Telegonos adama kalkmasını işaret etti. Masanın başına geçti, tabaklardan yiyecek dağıttı. Adamlarla kıyıya gitmesine, onarımlarına yardım etmesine izin verdi Telegonos'un. Endişelenmiyordum. Daha doğrusu fazla endişelenmiyorum. Adanın hayvanlarına yaptığım büyü onu korurdu ama kendi büyüsü daha koruyucuydu. Denizciler büyülenmiş yaratıklara dönmüştü. Telegonos hepsinden gençti ama ağzından çıkan her söze başlarını sallıyorlardı. En iyi koruduklarının nerede olduğunu, hangi ağaçları kesebileceklerini gösterdi. Akarsularla gölgelikleri gösterdi. Gemilerindeki deliği yamarak ve karınlarını kilerlerimizden doyurarak 3 gün kaldırır adada. Yamayı inceledi. Ve gayet güzel bence. İyi yapılmış. Ağızları kulaklarında sırıttılar. Yelken açtıklarında da yanlardan sarkıp teşekkürlerini ve dualarını haykırdılar. Gemiyi görebildiği sürece Telegonos'un yüzü ışıl ışıldı. Sonra neşesi söndü. İtiraf ediyorum. Uzun yıllar boyunca belki büyücü olur diye ummuştum. Ona otlarımı, isimlerini ve özelliklerini öğretmeye çalışmıştım. Eskiden belki birinden biri dikkatini çeker diye yanında küçük büyüler yapardım. Bir şey söylemeye çalıştığın ne olduğunu bilmiyorum ama Telegonos başka tarafa dönmüş, koruluğa yönelmişti bile. Bütün kışı dışarıda geçirdi. Bütün baharı ve yazı da. Güneşin gökteki ilk ışığından batışına dek onu görmüyordum. Kumsaldaki o mağara var ya, babamın gemisi sakladı. Benim olabilir mi?
Buradaki her şey senin oğlum.
Ama sadece benim olabilir mi? İçeri girmeyeceğini söz verir misin?
Söz veriyorum oğlum.
Anne, dedi. Şafaktan hemen sonraydı. Solgun ışık yaprakları ısıtıyordu. Sana ballı armut yaptım, dedim. Elini kaldırıp şerbetten parlayan, yarısı yenmiş bir meyve gösterdi. Buldum, teşekkür ederim. Sana bir şey göstermek istiyorum, dedi. Elimdeki toprakları silip orman patikasından onu takip ederek mağaraya indim. İçeride küçük, neredeyse Glaukus'unki kadar bir tekne vardı. Kimin bu, neredeler? Başını iki yana salladı. Hayır anne, bu benim. Adamlar gelmeden önce düşünmüştüm ama onları gördükten sonra çok daha hızlı çalışabildim. Bana bazı aletlerini verdiler. Diğerlerini nasıl yapabileceğimi de gösterdiler. Ne diyorsun?
Çok hafif.
Gerçekten de öyle değil mi? Sana bir şey söylememem gerektiğini söyledi. Ama ben senden bir şey saklamak istemedim. Düşündüm de...
Kim dedi bunu?
Sorun yok anne. Bana zarar vermek istemiyor. Yardım ediyordu. Eskiden buraya sık sık gelirmiş. Öyle dedi. İkiniz eski arkadaşmışsınız.
Eski arkadaş... Bu tehlikeyi nasıl görememiştim? Telegonus'un akşamları eve döndüğünde nasıl neşeli bir sersemlik içinde olduğunu şimdi hatırlıyordum. Kargaşa tanrısı, değişim tanrısı, Hades.
Hermes benim arkadaşım değil. Sana söylediği her şeyi anlat hemen.
Bana yardım edebileceğini söyledi. Etti de çabuk olması gerektiğini söyledi. Yara kabuğunun koparılması gerekiyorsa en iyisi çabucak yapılmasıdır dedi. Yarım ay bile sürmezmiş. Bahara dönermişim. Koyda deneme yaptık, gayet sağlam.
Ne demek istiyorsun? Neymiş o yarım ay bile sürmeyecek olan?
Yolculuk, İthaka'ya. Hermes beni canavarların etrafından dolaştırabileceğini söylüyor. Yani o konuda korkmana gerek yok. Öyle gel gittiğinde yola çıkarsam hava kararmadan bir sonraki adaya varırım.
Nutkum tutulmuştu. Elini koluma koydum. Merak etmene gerek yok anne. Güvende olacağım. Hermes baba tarafından atam olduğunu söylüyor. Bana ihanet etmez.
Anne duyuyor musun?
Saçlarının altından endişeyle bana bakıyordu. Hermes yalanlar tanrısıdır. Ancak aptallar ona güvenir, dedim.
Ne olduğunu biliyorum. Tek güvendiğim o değil. Yayımı yanıma aldım. Ayrıca bana biraz mızrak oyunu da öğretti.
Dehşetimi fark etmiş olmalı çünkü kullanmama gerek olacağından değil anne. İthaka yalnızca birkaç günlük mesafede. Ondan sonra da babamın yanında güvende olacağım.
İthaka'da hoş karşılanacağını nereden çıkardın?
Babanla ilgili hikayelerden başka bir şey bilmiyorsun. Telemakos'un piç kardeşinin ortaya çıkmasından hoşlanacağını mı düşünüyorsun sen?
Kızacağını sanmıyorum. Krallığını ya da mirasını elinden almaya gitmiyorum. Bunu ona da açıklayacağım. Kış boyunca orada kalacağım. Birbirimizi tanımaya zamanımız olacak.
Bu kadar yani. Karar verildi. Hermes'e ikiniz planları kurdunuz. Bundan sonra tek ihtiyacının sana ılımlı rüzgarlar dilemem olduğunu düşünüyorsun.
Söylesene. Oğlum, her şeyi bilen Hermes, ölmeni isteyen kız kardeş hakkında neler diyor? Bu adadan dışarı adım attığın anda öldürüleceğin gerçeği hakkında?
İçini çeker gibi oldu.
Anne, çok uzun zaman önceydi o, şimdiye kadar unutulup gitmiştir.
Unutulmuş mudur?
Salak mısın sen? Athena unutmaz, seni tek lokmada yutacak aptal bir fareyi yutan baykuş gibi.
Şansımı deneyeceğim.
Denemeyeceksin, men ediyorum seni.
Baka kaldı. Ama İthaka'ya gitmem gerekiyor. Tekneyi yaptım, hazırım.
Müsaade et de daha iyi açıklayayım. Gidersen öleceksin. O yüzden yerken açmayacaksın. Denemeye kalkarsan bu teknen var ya, işte onu yakar küle çeviririm.
Uğradığı şokla yüzü bomboştu. Dönerek yürüyüp gittim.
O gün yelken açmadı. Ben mutfağımda bir aşağı bir yukarı yürüdüm. O da ormanından çıkmadı. Yanımdan geçerken, sana erkek muamelesi etmemi istiyorsun ama çocuk gibi davranıyorsun, dedim. Burada bütün hayatın boyunca koruma altındaydın. Dünyada seni bekleyen tehlikeleri anlamıyorsun. Athena yokmuş gibi yaparak işin içinden çıkamazsın.
Haklısın. Dünyayı tanımıyorum.
Nasıl tanıyayım? Beni gözünün önünden ayırmıyorsun ki.
Athena tam bu ocağın önünde durdu ve öldürmesi için seni ona vermemi talep etti.
Biliyorum, 100 kere anlattın ama o zamandan beri başka deneme yapmadı değil mi? Hayattayım değil mi?
Yaptığın ve taşıdığın büyüler sayesinde... Büyülerin kuvvetini korumak için neler yapmak zorunda kaldığımı düşünüp taşınarak Athena'nın geçemeyeceğine emin olmak için büyüleri deneyerek kaç saat harcadığımı biliyor musun sen?
Onları yapmak hoşuna gidiyor.
Hoşuma mı gidiyor? Hoşuma giden şey kendi işlerimle uğraşmak. Ona da sen doğduğundan beri hemen hemen hiç vaktim yok.
O zaman git büyülerini yap. Onlarla uğraş. Beni de rahat bırak. Dürüst ol. Athena'nın hala kızgın olup olmadığını bile bilmiyorsun. Onunla konuşmayı denedin mi? 16 sene olmuş. 16 yüzyıl olmuş der gibi söylemişti bunu. Yüzümün ısınarak yanmaya başladığını hissediyordum. Sen bütün tanrıları benim gibi zannediyorsun. Onları istediğin gibi görmezden gelebileceğini, hepsini hizmetçinmiş gibi davranabileceğini, isteklerini sadece bir tarafa kovalanacak sinekler olduğunu. Tanrılar sırf zevk için seni ezer, sırf inat olsun diye ezer. Korku ve tanrılar, korku ve tanrılar, ağzından başkalar çıkmaz ki. Ama bu dünyada binlerce kadın ve erkek yaşıyor, yaşlanıyor. Hatta bazıları mutlu bile oluyor anne. Umutsuz yüz ifadeleriyle güvenli limanlara yapışıp kalmakla yetinmiyorlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Olmaya niyetliyim. Bunu neden anlayamıyorsun? Esas anlamayan sensin oğlum. Gitmeyeceksin dedim. Konu kapanmıştır. Bu kadar mı yani? Hayatım boyunca burada mı kalacağım? Ölene dek. Ayrılmayı denemeyeceğim bile öyle mi? Gerekirse. Hayır. Yapmayacağım. Burada benim için hiçbir şey yok. Bir gemi daha gelse de yanaşmalarına izin vermen için sana yalvarsam bile ne fark edecek? Birkaç günlük bir nefes molası. Ondan sonra gidecekler. Ben de hala kapana kısılmış halde olacağım. Hayat buysa o zaman ölmeyi yeğlerim. Athena'nın beni öldürmesini yeğlerim. Duyuyor musun? Hiç değilse o zaman hayatımda bu adaya ait olmayan bir şey görmüş olurum. Neyi yeğlediğin umurumda değil. Kendi hayatını kurtaramayacak kadar aptalsan o zaman bunu senin yerine ben yapacağım. Büyülerim yapacak. Ne demek istiyorsun? Neleri göremediğini bile bilmeyeceksin demek istiyorum. Buradan ayrılmayı bir daha asla aklına getirmeyeceksin. Hayır, şarabını içmem. Bana vereceğin hiçbir şeye dokunmam. Bunu beni durduracağını sanıyorsun. Öyle değil mi anne? Ne kadar güçlü olduğumu hiç anlayamadın sen. Bakışını hiçbir zaman unutmayacağım. Kapıyı çekip açtı. Koşarak karanlığa karıştı. Uzun bir süre orada dikildim. Yıldırım çarpmış, köklerine kadar yanmış bir ağaçtım. Sonra kumsala yürüdüm. Hava serindi ama kumlar hala gündüzün sıcaklığını taşıyordu. Ona bebekliğini, ne kadar öfkeli ve zor bir bebek olduğunu anlatmamıştım. Tanrıların acımasızlıklarıyla, babasının acımasızlıklarıyla ilgili hikayeler anlatmamıştım. 16 yıldır gökyüzünü başımızın üstünde tutuyordum ve Telegonus bunu fark etmemişti bile. Peki sonra ne olacak? Ağaçların arasında bir yerlerdeydi, benden saklanıyordu. O büyüler, arzularını içinden meyvelerin arasındaki çürükleri ayırır gibi çekip çıkarmamı sağlayacak büyüler... Ağzımda öyle kolay yükseliyordu ki çenemi kilitledim. Öfkelenmek, üstümü başımı yırtmak, feryat figan ağlamak istiyordum. Yarı gerçekleri ve ayartmaları için Hermes'i lanetlemek istiyordum ama Hermes hiçbir şeydi. Eskiden denize bakıp ufuk diye ısıldadığı sırada Telegonus'un yüzünü görmüştüm ben. Odysseus bir keresinde bana yarası bir türlü iyileşmeyen kralla ilgili bir hikaye anlatmıştı. Ne doktor ne de zaman para ediyormuş yaranın iyileşmesi için. Kral bir kahine gitmiş ve cevabını almış. Yarayı yalnızca ona açmış olan adam onu açarken kullandığı mızrakla iyileştirebilirmiş. Böylece kral düşmanını bulana dek topallaya bütün dünyayı dolaşmış, düşmanı da onu iyileştirmiş. Keşke Odysseus burada olsaydı da ona sorabilseydim diye düşündüm. İyi de kral onda o kadar derin bir yara açmış olan adamı kendisine yardım etmeye nasıl ikna etmiş? Cevap başka bir hikayedeydi. Uzun zaman önce geniş yatağımda Odysseus'a sormuştum. Ne yaptın? Akilus'la Agamemnon seni dinlemediğinde ne yaptın? Ateşin ışığında gülümsemişti. Kolay. Seni dinlemedikleri yeni bir plan yaparsın. Bölüm 20. Onu zeytinlikte buldum. Battaniyeler rüyalarında benimle kavga etmeye devam etmiş gibi karma karışıktı. Oğlum dedim. Sözcük durgun havada yüksek sesle çınladı. Daha şafak sökmemişti ama geldiğini, babamın arabasının tekerleklerinin döndüğünü hissediyordum. Telegonus. Gözleri açıldı. Elleri beni uzak tutmak için havalandı. Acı, hançerin sivri ucu gibiydi. Gidebileceğini ve sana yardım edebileceğimi söylemeye geldim. Ancak bazı koşullar olmak zorundaydım. Bu sözlerin bana neye mal olduğunu anlıyor muydu? Anlayabileceğini zannetmiyorum. Borçlarını hissetmemek gençliğe verilmiş bir armağandır. Sevinç çoktan içine doğmuştu. Kendini üstüme attı, yüzünü boynuma bastırdı. Gözlerimi kapattım. Yeşil yaprak ve sızmış öz su kokuyordu. 16 yıl boyunca yalnız birbirimizi solumuştuk. İki gün erteleyeceksin dedim. Ve o iki günde üç şey yapılacak. Hevesle başını salladı. Ne olursa. Artık ben kaybettiğime göre yumuşak başlıydı. Hiç değilse zaferinde lütufkardı. Onu eve götürdüm. Kollarını otlarla ve şişelerle doldurdum. Her şeyi şıngırdata şıngırdata birlikte teknesine taşıdık. Hemen oracıkta güvertesinde kesmeye, ezmeye, macunlarımı karıştırmaya başladım. Seyrederek beni şaşırttı. Genellikle ben büyü yaparken bir yerlere kaybolurdum. Bu ne işe yarayacak? koruma. Neye karşı? Aklıma gelen her şeye, Athena'nın çağırabileceği her şeye, fırtına, deniz canavarları, geminin ikiye ayrılması. Deniz canavarı mı? Renginin biraz soğuduğunu görünce memnun oldum. Bu onu uzakta tutar. Athena sana denize saldırmak istiyorsa doğrudan kendisi yapmak zorunda kalır ki sanırım yapamıyor. Çünkü Moiralar elini kolunu bağlamış. Tekneden ayrılmamalısın. İthaka'ya varır varmaz babana git ve senin için Athena'ya yalvarmasını söyle. Athena babanın koruyucu tanrıçası. Belki dinler, bana yemin et. Ediyorum. Gölgelerin yarısında yüzü ciddiydi. Efsunlarımı okuyarak iksirleri bütün kaba tahtalara, yelkenlerin her yerine döktüm. Ben de deneyebilir miyim? Dedi. İksirin kalanını ona verdim. Güvertenin birazını ıslattı. Söylediğimi duyduğu sözleri tekrarladı. Tahtayı dürttü. İşe yaradı mı? Hayır. Hangi sözcükleri kullanacağını nereden biliyorsun? Benim için anlamı olan şeyleri söylüyorum. Çok zor. Kolay mı zannetmiştin? Dinle, bu gemiyi yapmaya kalkıştığında baltanı bir kere havaya kaldırıp bitmesini beklemedim. Her gün her gün çalışman gerekli. Büyücülük de aynı. Asırlardan emek veriyorum ama hala tam anlamıyla ustalaşamadım. Ama dahası da var. Ayrıca senin gibi bir büyücü olmadığım için. Babamı düşündüm. Onca sene önce ocağımızdaki kütüğü küle çevirip bana söylediği şey. Üstelik bu güçlerimin en küçüğü. Büyücü olmaman kuvvetle muhtemel dedim. Ama sen başka bir şeysin. Henüz bulmadığın bir şey. Gitmenin sebebi de bu. Gülümsemesi bana Ariadne'nin yaz çimenleri kadar sıcak gülümsemesini hatırlattı. Evet dedi. Onu kumsalın gölgeli bir yerine götürdüm. Telegonus armutların sonuncusunu yerken ben de taşlarla rotasını çizdim. Durakları ve tehlikeleri işaretledim. Skylla'nın yanından geçmeyecekti. İthaka'ya giden başka yollar vardı. Odysseus'un o yolları kullanamaması Poseidon'un intikamının bir parçasıydı. Hermes sana yardım ederse iyi ama asla ona bel bağlamamalısın. Söylediği her şey rüzgara yazılmıştır. Ve Athena konusunda daima dikkatli olmalısın. Sana başka biçimlerde gelebilir. Güzel bir kız mesela ya da yakışıklı bir delikanlı. Sunacağın hiçbir ayartmaya kanmamalısın. Anne, babamı arıyorum ben. Tek düşündüğüm o. Başka bir şey söylemedim. O günlerde birbirimize karşı her zamankinden, kavgamızdan önce olduğumuzdan bile daha yumuşaktık. Akşamları birlikte ocağın başında oturuyorduk. Telegonus'un bir ayağı aslanlardan birinin altına sokulmuş oluyordu. Henüz sonbahardı ama akşamları serin olmaya başlamıştı bile. En sevdiği yemeği yapıyordum. Tütsülenmiş otlarla doldurulmuş balık ve peynir. Yemeğini yiyor ve ona nutuk çekmeme izin veriyordum. Penelope ona her türlü hürmeti göster. Önünde diz çök, iltifatlar et, hediyeler sun. Ben sana uygun şeyler vereceğim. Mantıklı bir kadın ama hiçbir kadının kocasının gayrimeşru çocuğunun ayağının dibinde olmasından hoşlanmaz, dedim. Telemakos'a gelince, ona herkesten fazla dikkat et. Senin yüzünden en çok kayba uğrayacak olan o. Pek çok piç kendi günleri gelince kral olur. O da bunu biliyordur mutlaka. Ona güvenme, arkanı dönme. Bizzat baban tarafından eğitildi. Akıllı ve süratli olacaktır. Yay kullanma da iyiyim. Meşe ağaçlarına ve sülünlere karşı savaşçı değilsin. Neyse, ne denerse denesin. Güçlerin beni koruyacaktır zaten. Aptallaşma. Sana buradan uzakta faydası dokunabilecek hiçbir gücüm yok. Buna bel bağlamak ölüm demektir. Anne, sadece onun bir ölümü olduğunu kastetmiştim. Ben yarım kan sendenim. Onunla birlikte gelen numaralarım var. Ne numarası? Onu sarsmak istedim. Biraz cazibe mi? Ölümlüleri büyüleme becerisi mi? Cüretkar umutlarıyla top dolu yüzü kendimi yaşlı hissetmeme neden oldu. Gençliği içinde şişmiş, olgunlaşıyordu. Koyu renk bukleleri gözlerine düşüyordu. Sesi kalınlaşmıştı. Kızlarla oğlanlar onu görünce iç çekeceklerdi ama ben yalnızca vücudunda hayatının sona erdirebileceği bin bir değişik yumuşak noktayı görüyordum. Boynunun çıplaklığı ateşin ışığında yakışıksız bir şey gibi görünüyordu. Bana bir şey olmayacak, söz veriyorum. Öyle bir söz veremezsin diye bağırmak istedim. Hiçbir şey bildiğim yok ama kimin hatasıydı bu? Dünyanın yüzünü örtüp ondan saklamıştım. Tarihçesini parlak, göz alıcı renklerle boyamıştım. O da sanatıma aşık olmuştu. Şimdi geri dönüp bütün bunları değiştirmek için çok geçti. Bu kadar yaşlıydım madem, biliyor olmalıydım. Kuş elden uçup gitmişken uluyup bağırmanın bir faydası olmadığını bilmeliydim. Üç şey yapmamız gerekiyor demiştim ona. Ama bunların sonuncusu yalnızca benim içindi. Telegonus soru sormadı. Bir çeşit büyü diye düşündü. Toplamak istediği bir ot. O yatağa gidene dek bekledim. Sonra yıldızların ışığında okyanusun kıyısına yürüdüm. Dalgalar ayaklarımın üstünden kaydı. Elbisemin eteklerinde kıvrıldı. Telegonus'un teknesinin beklediği mağaranın yakınlarındaydım. birkaç saate kadar tekneye binecek, dört köşe bir taş olan çapasını yukarı çekecek, kaba dikişli yelkenini açacaktı. Tatlı bir çocuktu. Görebileceğimi bildiği sürece bana el sallayacaktı. Sonra dönecek, umutlarının ucunda yatan küçük kayalık adayı görebilmek için gözlerini dört açacaktı. Dedemin salonlarını, okyanusun kara akıntılarını, bütün dünyayı dolaşan ulu nehri hatırlıyordum. Bir tanrıdan nayyat kanı varsa, nehrin dalgalarının arasında kayıp kaya tünellerin arasında ilerleyebilir. Bin farklı su yolundan geçip sonunda nehrin denizin hemen altında aktığı yere varabilirdi. Eskiden oraya giderdik. Aytes'le ikimiz. İki su karşılaştıkları yerde birbirlerine karışmışlar. Karışmıyor, deniz anası kadar kıvamlı bir zar oluşturuyorlardı. O zardan okyanusun karanlığındaki fosfor ışıltılarını seyredebilirdiniz. Elinizi üstüne bastırınca da diğer taraftaki şaşkınlık verici derecede soğuk olan derin suları hissedebilirdiniz. Elimizi çektiğimizde parmaklarımız karıncalanır ve tuz tadı taşırdı. Bak, demişti Aytes. Uçsuz bucaksız karanlığın içinde hareket eden bir şeyi göstermişti. Kayarak ilerleyen, gemi kadar kocaman, soluk gri bir gölge üstümüze doğru gelmişti. Hayaletimsi kanatları siyahın içinde sessizdi. Tek ses, kum zeminde sürünen kemikli kuyruğundan çıkıyordu. Trigon, demişti kardeşim, türünün en ulusu ve o da bir tanrı. Dünyanın yaratıcısı Uranos, atanın onu buraya güvenlik için koyduğu söylenir. Çünkü yaratığın kuyruğundaki zehir evrendeki en güçlü zehirmiş. Tek bir dokunuş bir ölümlüyü anında öldürüyor. Ulu tanrıları sonsuz işkenceye mahkum ediyor. Peki ikincil bir tanrıya ne olur? Yaratık bize ne yapar? Tekinsiz yabancı ağzına, suları yaran yassı ağzına bakmıştık. Beyaz solungaçlı karnının üstümüzden geçişini seyretmiştik. Aytes'in gözleri iri ve parlaktı. Nasıl bir silah yapılır bundan bir düşünsene. Sürgülümü bozmak üzereydim. Bunu biliyordum. Geceyi ve kayan bulutların halamın gözlerini örtmesini bu yüzden beklemiştim. Başarırsam sabaha yokluğum fark edilmeden önce dönecektim. Başaramazsam ne yapalım? O zaman muhtemelen cezadan korkacak halde olmayacaktım zaten. Dalgaların arasına adım attım. Sular bacaklarımın karnımın üstüne yükseldi. Yüzümün üstüne yükseldi. Ölümlü birinin yapmak zorunda kalacağı gibi kendime taş ağırlıklar bağlamak, suya batmama direncimle mücadele etmek zorunda değildim. Okyanusun sağlıklarında durmaksızın aşağı doğru yürüdüm. Üstümde dalgalar amansız hareketlerine devam ediyordu ama onları hissedemeyecek kadar derindeydim. Gözlerim yolu aydınlatıyordu. Etrafımda kumlar karıştı. Bir dil balığı ayağımın altından kaçtı. Başka yaratıklar yanıma yaklaşmadı. Nayyat kanımın ya da belki onca yıl cadılığın ardından ellerime yapışıp kalmış zehirlerin kokusunu alıyorlardı mutlaka. Deniz nimpalarıyla konuşmayı deneyip yardımlarını mı isteseydim acaba diye düşündüm. Ama yapmaya geldiğim şeyden hoşlanacaklarını sanmıyordum. İyice derinlere ilerledim. Kapkara diplere daldım. Bu su benim bir parçam değildi. Bunu kendisi de biliyordu. Soğuk kemiklerimi çekiştiriyor, tuz yüzümü yakıyordu. Okyanusun ağırlığı omuzlarıma dağlar gibi yığılıyordu. Ama dayanıklılık her zaman erdemlerimden biri olmuştu. Devam ettim. Uzaklarda balinaların ve dev mürekkep balıklarının suda süzülen cüsseleri ilişti gözüme. Ağzı bronzun keskinleşebileceği kadar keskin olan bıçağımı kavradım ama onlar da uzak durdu. Sonunda denizin en alçak zeminine ulaştım. Kum öyle soğuktu ki ayaklarımı yakıyordu. Burada her şey sessizdi. Sular mutlak bir durgunluk içindeydi. Tek ışık yüzen aydınlık iplikçiklerden geliyordu. Bilge bir tanrıydı bu. Ziyaretçilerini ondan başka kimsenin yaşamadığı böyle düşmanca bir ortama gelmeye zorluyordu. Seslendim. Derinliklerin ulu tanrısı, dünyadan sana meydan okumaya geldim. Hiçbir ses duymadım. Etrafımda kör edici tuz uçsuz bucaksız yayılıyordu. Sonra karanlık aralandı ve o geldi. Muazzam büyüklükteydi. Beyaz ve griydi. Güneşin zıt bir tasviri gibi derinliklere gömülmüştü. Sessiz kanatları dalgalanıyor, uçlarından akıntılar süzülüyordu. Gözleri kedi gözü gibi ince, ağzı kansız bir kesikti. Baka kaldım. Suya adım attığımda kendime bunun sadece güreşecek bir başka minyatoros, zekamla alt edebileceğim bir başka olimposlu gibi olacağını söylemiştim. Ama şimdi solgun muazzamlığı karşımda dururken gözüm korkmuştu. Bu yaratık dünyanın bütün diyarlarından daha yaşlı, ilk tuz damlası kadar yaşlıydı. Karşısında babam bile çocuk gibi kalırdı. Böyle bir şeye ancak denizdeki bir yosun parçası kadar karşı koyabilirdiniz. Soğuk bir korku içime doldu. Bütün hayatım boyunca büyük bir dehşetin gelip beni bulacağından korkmuştum. Daha fazla beklememe gerek kalmamıştı. Karşımdaydı. Ne amaçla bana meydan okuyorsun? Bütün yüce tanrıların düşünceyle konuşma gücü vardır ama bu yaratığı zihnimde duymak karnımın içini suya çevirdi. Zehirli kuyruğunu kazanmaya geldim. Peki böyle bir gücü niye arzuluyorsun? Athena, Zeus'un kızı oğlumun canını almak istiyor. Benim gücüm onu koruyamaz ama seninki korur. Kırpışmayan gözleri bana dikiliydi. Kim olduğunu biliyorum, güneşin kızı. Denizin dokunduğu her şey eninde sonunda derinliklerde bana gelir. Senin tadına baktım. Bütün ailenin tadına baktım. Erkek kardeşin de bir kere gücümü arzulayarak geldi. Diğer hepsi gibi o da boş ellerle döndü. Savaşabileceğin türde biri değilim. İçimi umutsuzluk sardı çünkü doğru söylediğini biliyordum. Derinliklerin bütün canavarları kardeş canavarlarla kavgalarından kalan yara izleriyle doludur. O değildi. Tepeden tırnağa pürüzsüzdü çünkü kadim gücünü aşmaya kimse cüret edememişti. Aites bile sınırlarının farkına varmıştı. Yine de denemek zorundayım. Oğlum için dedim. İmkansız. Bu sözcük ona dair her şey gibi yamyazsıydı. Her geçen an irademin sürülerek benden kaçtığını, dalgaların amansız soğuğu ve Tanrı'nın kırpışmasız bakışlarıyla azaldığını hissediyordum. Kendimi konuşmaya zorladım. Bunu kabul edemem. Oğlum yaşamalı. Bir ölümlünün yaşamında ölüm hariç herhangi bir mecburiyet yoktur. Sana meydan okuyamıyorsam o zaman belki bir şey verebilirim. Karşılık olarak bir armağan, bir görevi yerine getirebilirim. Ağzının yarığı sessiz bir kahkahayla açıldı. Sende benim isteyebileceğim ne olabilir? Hiçbir şey. Bunu biliyordum. Soluk kedi gözleriyle beni süzdü. Kanunum her zamankinin aynı. Değişmedi. Kuyruğumu alacaksan önce zehrine maruz kalmalısın. Bedel bu. Oğlun için birkaç ölümlü yıl karşılığında sonsuz acı. Buna değer mi? Neredeyse sonumu getirecek olan doğumu düşündüm. Sürekli devam ettiğini, hiçbir tedavisinin iyi gelecek, hiçbir merhemin, hiçbir rahatlamanın olmadığını düşündüm. Erkek kardeşime de aynısını mı önerdin? Fiyat herkes için aynı. Reddetti. Hepsi reddeder. Başka ne koşullar? Gücüne artık ihtiyacın kalmadığında kuyruğu dalgaların arasına at ki bana dönebilsin. Hepsi bu mu? Yemin eder misin? Beni bağlamaya mı çalışacaksın çocuğum? Anlaşmaya uyacağını bilmem gerek. Uyacağım. Etrafımızda akıntılar hareket etti. Bunu yaparsam Telegonus yaşayacaktı. Önemli olan tek şey buydu. Hazırım. Saldır. Hayır. Elini zehre kendin daldırmalısın. Su beni çekiştiriyordu. Karanlık cesaretimi azaltıyordu. Kumlar pürüzsüz değil, kemik parçalarıyla doluydu. Denizde ölen her şey sonunda dinlenmek üzere buraya gelirdi. Cildim diken diken kabardı. Sanki üstümden kopup beni terk edecekti. Tanrılar arasında merhamet diye bir şey yoktu. Hayatım boyunca bildiğim bir şey tipo. Kendimi ilerlemeye zorladım. Ayağıma bir şey takıldı, bir kaburga kafesi. Kendimi kurtardım. Durursam bir daha asla kıpırdayamazdım. Kuyruğunun gri deriye karıştığı ek yerine geldim. Üst taraftaki et hastalıklı bir şekilde yumuşak görünüyordu. Çürümüş bir şey gibiydi. Bel kemiği okyanus tabanında hafifçe hışırdıyordu. Yakından bakınca testere gibi kenarını gördüm. Yoğun ve örtecek kadar tatlı gücünün kokusunu aldım. Zehir içime girdikten sonra derinliklerden yukarı tırmanmayı başarabilecek miydim? Yoksa oğlum yukarıdaki dünyada ölürken kuyruğu sıkı sıkı tutmuş olarak burada öylece yatıp kalacak mıydı? Uzatma, dedim kendi kendime. Ama bir gıdım daha kıpırdayamıyordum. Vücudum sağ duyusunu devreye sokmuş, mahvoluşa dayak uyduruyordu. Bacaklarım kaçmak üzere, tökezleyerek kuru dünyanın gerginliğine gitmek üzere gerildi. Tıpkı benden önce Aites'in ve Trigon'un gücü için gelmiş olan diğer herkesin yaptığı gibi. Etrafımda bulanık ve karanlık akıntılar vardı. Telegonus'un parlak yüzünü karşıma koydum, uzandım. Elim boş suyun içinden geçtiği hiçbir şeye dokunmadı. Yaratık yine önümde süzülüyordu. Yassı bakışları benimkilerin üstündeydi. Bitti. Zihnim o sular kadar kapkaraydı. Sanki zamanda sıçrama olmuştu. Anlamıyorum. Zehre dokunacaktım. Bu kadar yeterli. Nasıl olur bu? Ben dünya kadar yaşlıyım ve koşulları kendi zevkime göre ayarlıyorum. Bu koşulları karşılayan ilk kişi sensin. Kumlardan havalandı. Kanadının çırpınışı saçlarımı okşadı. Durduğunda kuyruğunun vücuduyla birleştiği ek yeri yeniden karşımdaydı. Kes. Yukarıdaki etten başla kesmeye, yoksa zehir dışarı sızar. Sesi sakindi. Buna izin vermezsin. Mutlaka bir numara olmalı. Böyle bir güçle dünyayı kavurabilirim. Zeus'u tehdit edebilirim, dedim. Bahsettiğin dünyanın benim için hiçbir anlamı yok. Kazandığın ödülünü al, kes. Sesin ne haşin ne yumuşaktı. Yine de kamçı gibiydi. Su üstüme bastırıyor. Uçsuz bucaksız derinlikler sonsuz gecelerinin içinde yayılıyordu. Yumuşak eti, pürüzsüz ve gri halde önümde bekliyordu. Yine de kıpırdamadım. Ele geçirmek için benimle dövüşmeye hazırdın. Gönüllü olunca almıyor musun? Midem fokur fokur kaynıyor. Lütfen bana bunu yaptırma. Yaptırmayayım mı? Çocuğum, bana gelen sensin. Elimdeki bıçağın sapını hissedemiyordum. Hiçbir şey hissedemiyordum. Oğlum gökyüzü kadar uzakta görünüyordu. Bıçağı kaldırdım. Ağzını yaratığın derisine dokundurdum. Çiçek gibi yırtıldı. Kolayca ve çetlik çetlik. Altın cerahat göllendi. Ellerimi aktı. Ne düşündüğümü hatırlıyorum. Bunun için kesinlikle lanetleneceğim. İstediğim bütün büyüleri, bütün efsunları yapabilirim ama bundan sonraki bütün günlerimi bu yaratığın kanının akmasını seyrederek geçireceğim. Son deri parçası ayrıldı. Kuyruk elime geldi. Neredeyse ağırlıksızdı ve yakından bakınca yanar döner gibi görünüyordu. Teşekkür ederim dedim ama sesim havaydı. Akıntıların hareket ettiğini hissettim. Kum zerreleri fısıldaştı, kanatları havalanıyordu. Etrafımızdaki karanlık yalnızlık kanından bulutlarla ışıldadı. Ayaklarımın altında binlerce yılın kemiği vardı. Bu dünyaya bir an daha dayanamayacağım diye düşündüm. Öyleyse çocuğum başka bir dünya yap. Arkasında altın bir kurdele bırakarak karanlığa kaydı. Yukarı çıkış elimdeki ölümle çok uzun sürdü. Hiçbir yaratık görmedim uzaktan bile. Daha önce benden hoşlanmamışlardı. Şimdi ise kaçıyorlardı. Kumsala çıktığımda neredeyse şafak sökmüştü. Dinlenecek zaman yoktu. Mağaraya gidip Telegonus'un mızrak olarak kullandığı eski çubuğu buldum. Ellerim hala biraz titreyerek bıçağı mızrağın ucuna bağlayan kordonu çözdü. Çubuğun eğri gövdesine bakarak biraz durakladım. Acaba yeni bir sap mı bulsam diye düşündüm. Ama Telegonus bununla çalışmıştı. Çarpık da olsa alışkın olduğu şeyi kullanmanın daha güvenli olacağına karar verdim. Omurga kemiğini tabanından yumuşakça tuttum. Berrak bir sıvıyla kaplanmıştı. Onu sicim ve büyüyle çubuğun ucuna tutturdum. Sonra üstüne zehri ucunda tutsun diye maliyle büyülenmiş deri bir kılıf geçirdim. Uyuyordu. Yüzü pürüzsüz, yanakları hafifçe pembeydi. Uyanana kadar onu seyrettim. İrkildi, sonra gözlerini kıstı. O ne? Koruma. Sapından başka hiçbir yere dokunma. Bu bir çizik, insanlara ölüm, tanrılara sonsuz işkence demek. Her zaman kılıfında tut. Sadece Athena ya da korkunç bir tehlike için. Sana sonra bana geri gelmesi gerekiyor. Bunu unutma. Korkusuzdu. Her zaman korkusuz olmuştu. Bronzdan hafif. Ne bu? Trigon'un kuyruğu. Trigon mu? Ondan kuyruğunu mu aldın? Hayır. Bir bedel karşılığında kendisi verdi. Yanında taşı ve hayatta kal. Anne, tanrıçam. Parmaklarımı ağzına koydum. Hayır. Onu ayağa kaldırdım. Benim kadar uzun boydu. Şimdi başlama. Ne sana yakışır ne de bana. Gülümsedi. Masada birlikte oturduk. Hazırladığım kahvaltıyı bitirdik. Sonra gemiyi hazırladık. Erzakla misafirlik hediyeleriyle doldurduk, suyun kıyısına çektik. Yüzü her geçen dakika aydınlanıyor, ayakları yere değmiyordu. Onu son bir defa kucaklamama izin verdi. Odysseus'a selamlarını ileteceğim, dedi. Dönüşümde sana bir sürü hikaye getireceğim. Anne, inanamayacağın hikayeler. O kadar çok hediye alacağım ki güverteyi göremeyeceksin. Başımda onayladım. Parmaklarımı yüzüne sürdüm. Gitti. Gerçekten de görüş alanımdan çıkana kadar el salladı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.